Ayrım 5.
Tabii ki kışlaya varmak ve fiziksel koşulları yaşamak gerçeğiyle diye biraz şaşırarak yanıtladı onu üsteğmen bir ol. Ah, bu benim beynimden çektiğim nedir tanrım diye inledi Tuna. Allah'ın dediği olur Tuna öğretmen dedi yanında oturup şimdiye kadar hiç ses etmeyen kişi. Adının ünlenmesiyle büyük bir sevinç duydu Tuna. Dönüp yanında oturan adama dikkatle baktı. Gördüğü uzun, neredeyse göbeğine uzanan kapkara sakallı, saçları başının üzerinde azalmış, biraz göbekli, orta yaşlı bir adamdı. "Ne o, beni tanımadın mı Mavi Tuna?" dedi adam bozularak. "O kadar mı yabancı olduk artık?" "Musa sen misin? Şu sakaldan olacak, vallahi hiç çıkartamadım önce." Sevinçle konuştu Tuna. Çocukluk arkadaşı, daha doğrusu ağabeyi Aras'ın yaşıtıydı Musa. Baba mesleğini sürdürüyor, Kuzguncuk'taki bakkalı şimdi o işletiyordu. Son yıllarda fazla kilolanmış, saçları dökülmüş, kendini tamamen dine vermişti. Camiye gitmeyenlere öfkeleniyor, eski arkadaşlarına bu konuda baskı yapıyor, o da olmazsa selamı sabahı kesiyordu. Okullar tatil oldu, yüzünü görürüz artık diyorduk ama sen bırak camiyi, dükkana da hiç uğramaz oldun be öğretmen. Musa'nın sesinde sitemden daha acı bir alınmışlık vardı. Halbuki severiz seni de ailende. Ne olacak? Şunun şurasında hep beraber büyüdük. Elhamdülillah Müslümanız. Pek vakit olmuyor be Musa. Okul, sınav kağıtları, ödevler. Yazın da özel ders vermeye başlayınca işte. Sen de çok içine kapandın be Tuna. İnsan içine çıkmaz oldun ha. Ne camiye gelirsin ne bakkala uğrarsın. Olmaz ki ama. Musa'nın sesi biraz yumuşamış, genç ve henüz ümit kesilmedik birine sunulan bir hoşgörüyle alınmıştı. Bu olanlara inanmak çok güç Musa, diye içini dökmeye başladı Tuna. Sen hep böyle saftın be Tuna, diye acıyarak konuştu Musa. Aç gözünü be muhterem kardeşim, bunların hepsi oyundur, kafir oyunu. Hristiyan ve Siyonist emperyalizmi her zaman Osmanlı'ya karşı oyun kurar. Ayrıca kendi içimizde de hainler var, maneviyat sıfır, Allah korkusu kalmadı. Sonra eğilip daha yumuşak bir sesle fısıldadı. Gafil uykusu derler seninkine Tuna. Uyan artık, uyan. Yoksa günaha girersin. Vallahi de billahi de. Ben de uyanmak ve gerçeğe dönmek istiyorum Musa. Bak sana ne diyeceğim. Yaklaş biraz. Diyerek Tuna da Musa'nın kulağına fısıldadı. Bütün bu olup bitenin aslında benim kendi kabusum olduğunu biliyorum ben. Şiddetten nefret eden bir beynin endişe ve panik duyguları içinde yazdığı bir senaryo. Anlıyor musun Musa? Yüzünü buruşturarak ona baktı Musa. Kulaklarını kaşıdı bir süre. Sonra sen iyi misin be Tuna kardeşim diyerek elini Tuna'nın alnına koydu kuşkuyla. Vay be sen yanıyorsun zavallı kardeşim. Ateşten sayıklıyorsun demek ki. Bütün suç bende. Hepsini benim korkularım, benim savaştan, şiddetten nefretim yarattı. Sizler aslında yoksunuz. Bütün bunlar benim kabusum ve şu anda buradaki halinizde bulunan sizler aslında gerçek değilsiniz. Diye çok üzülerek itiraf etti Tuna. Kamyondaki öbür adamlar güldüler. Demek kalabalıktılar. Ne diyor bu ya? Kafayı şimdiden yemiş gariban. Susun muhterem kardeşlerim. Görmüyor musunuz? Öğretmen kardeşimiz hasta. Ateşler içinde sayıklıyor. Allah aşkına gitmeyin üstüne. Diye korudu onu Musa. Sen tabii sabahki gazeteleri okuyunca hastalandın değil mi? Şu sinemacıların kızıyla ilgili o haber kafanın tasını attırmıştır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi muhterem kardeşim? Allah affetsin. Zaten o kızı hiç gözüm tutmamıştır benim. Diye fısıldadı Tuna'nın kulağına sonra. Yine de bak iftira atmak çok günahtır ha. Boş ver Tuna kardeşim. Bu medya şeytanla işbirlikçi oldu zaten. Daha çok satmak için öz babasını da katil ilan eder bunlar. Ne din kalmış ne iman. Tövbe estağfurullah. Ada diye birden anımsadı Tuna. Sesinde vurulduğunu yere düşerken yeni ayrımsayan bir şaşkınlık vardı. Tabii ya nasıl olur da ben hala buradayım. Onu hemen bulmalıyım. Ayağa fırladı ve şoför duysun diye yırtınırcasına haykırdı. Durdur şu kamyonu hemen inmem gerek hemen şimdi. Hocam sakin olun lütfen oturun diyerek onu tutmaya çalışan üsteğmen bir oğlun sesini hiç duymadı Tuna. Adayı bulmalıyım onu mutlaka bulmalıyım bana ihtiyacı vardır diye bar bar bağırıyordu. Sıkı tutun atlayacak delirmiş bu adam. Kollarına ve bacaklarına sımsıkı sarılan bakkal Musa ve üsteğmen bir oğlun arasından sıyrılıp kamyondan atladığında hala bağırıyordu Tuna. Adayı bulmalıyım. Yıldızlar nereye yağar? Yıldız kümelerini ilk keşfedip onlara ad verenler öykücüklerdi. John Berger. Yanlış anlamıştık. Küçük bir yanlış anlamanın nasıl büyük sonuçlar yaratacağının ulusal uygulamasını yapmaktaydık. Hepimizin bir an önce modernleşmek istediğimiz yıllardı. Birçok şey hızla değişiyordu. Eskiden kalan her şeyi atarsak çağdaş ve yepyeni başka birisi olacağımızı sanıyorduk. Bütün eksikler ve yanlışlar zaten eskimiş geçmişle birlikte atılacak, geriye kalan sıfır üzerinden en kısa zamanda mükemmel bir ülke ve yepyeni bir kültür oluşacaktı. Daha doğrusu modern olmak için kendimize ait birçok özellikten vazgeçmemiz gerektiği, yanlış anlamasının en hızla sürdüğü talihsiz yıllardı. Hiçbir yanımızı beğenmiyorduk. Kadıköy ve Üsküdar'ın yüzyıllarla oluşan güzellikleri de bu ve buna bağlı para hırsıyla zalimce yok ediliyordu. Pembe çavuş üzümleriyle ünlü Erenköy, çitlenlik ağaçlarıyla süslü şık moda, fıstık çamları ve kokulu incirleriyle baş döndüren salacak, leylak, sümbül, erguvanlarıyla dillere destan Fenerbahçe çılgın bir hızla betonlaşıyordu. Yalnızca bizim yaka değil, İstanbul'un iki yakası da tümden yeşilini ve tarihini silmeye uğraşıyordu. Çiçekleriyle ünlü Kuzguncuk'ta da bağlar azaldı. O güzelim iki katlı evleri onartmak yerine çirkin beton apartmanlar yapılıyordu. Acelecilik ve açgözlülük, zevksizlik, kalınlık ve kaba sabalığın en kallavisini doğuruyordu. Dedim ya, yanlış anlamıştık. Annem vaktiyle büyük dedemin Kuzguncuklu bir Ermeni'den satın aldığı üç katlı kâgir evin yerine apartman yapılmasını istiyordu. Iğdır'da doğup büyümüş annem için beton modernlik, apartmansa kolaylıktı. Dedem babasının evinin ve bitişiğinde daha sonra kendisinin satın aldığı, şimdilerde terzi dükkanı olan Rum evinin yıkılmasına şiddetle karşı çıkıyor, hep sevdiğini söylediği gelinine ilk kez karşı koyuyordu. Babam, karısı ve babası arasında sıkışıp kalmış, her zamanki sessiz, etliye sütlüye karışmaz tavrıyla inisiyatifi almaktan çok işi ya Allah'a ya da oluruna bırakmış görünüyordu. Sonunda kısmen annem kazandı ve evimiz üç katlı bir gri apartmana dönüştü. Dedem sonuna dek bitişikteki küçük Rum evini cansiperane korudu ve her gece bir misafirmiş gibi bizden çıkıp cumbalı terzi dükkanının üst katındaki iki odalı kendi evine gitti. Bizler harıl harıl modernleşmeye çalışırken karşımızda 100 yıl önce bir Osmanlı valisinin yaptırdığı söylenen ama yıllardır sahiplerinin uğramadığı terk edilmiş harabe köşk bozuntusunda bir hareketlenme başladı. Nihayet akılları başlarına geldi. O bahçeyle birlikte iki apartman dikilir oraya, dedi annem. O canım incir ağaçlarını kesenin ne bu dünyada ne ahirette iki yakası gelir bir araya Zübeyde gelin, diye homurdandı dedem. Sustu babam. Bütün kış ve ilkbahar boyunca hepimizi şaşırtacak kadar çok işçi hiç durmadan çalıştı. Beklenenin aksine kimse hiçbir şey yıkmamış, o zavallı köşk harabesi onarılmış, boyanmış, ortaya göz kamaştıran bir eser çıkmıştı. Bahçesindeki küçük havuz ve balıklı fıskiyesi bile çalışıyordu. Bahçe düzenlemesi neredeyse köşkün restorasyonu kadar uzun sürmüş, sonunda rengarenk çiçekleri, halı gibi çimenleri, asma yapraklı çardağı ve bahçe salıncağıyla rüya gibi bir bahçe oluşturulmuştu. Bu masrafa Nişantaşı'nda apartman alınırdı bey babacım, diye şaşırdı annem. İstanbul'da Kuzguncuk'tan güzel yurt yoktur bile kızanlar, dedi dedem. Sustu babam. Miras yedi falan olmasın bunlar, kaçakçı oldukları söyleniyor. Bunca parayı nereden bulur insan ayol? Amerikalılar almış köşkü diyorlar. Canım Amerikalılar ne yapsın Kuzguncuk'ta? Oymalarının inceliği ve işlemelerinin zerafeti ortaya çıktıkça pembe beyaz renkleriyle göz kamaştıran köşk o ilkbaharda Kuzguncuk'ta en çok konuşulan konu oluvermişti. Köşkün sahipleri hakkındaki şaibeler sürerken iki kamyon dolusu eşya dayandı kapısına. Birkaç aylık şeker mi şeker bir Sivas kangal yavru getirildi bahçeye. Sonra da orta yaşlı tombul bir karı koca yerleşti içine. Bunların bahçıvanla aşçı olduğu fısıltıları ortalığa yayıldığında yanında daima esmer, telaşlı ve güler yüzlü bir kadınla dolaşan o kız belirdi Kuzguncuk'ta. Kızın yanındaki kadının adının Dadı olduğunu öğrenmiştik ki asıl bomba patladı. Süreyya Mercan'la Pervin Gökay almışlar köşkü. Aa, inanmam vallahi. Ay, kalbim duracak heyecandan şimdi. Aman, yani onlar Nişantaşı Şişli Bebek dururken buraya gelirler mi kardeş? Köşkün sahiplerinin önemli ve sevilen birileri olduğunu anlamıştım. Ama ne iş yaptıklarını çıkartamamıştım. Heyecan ve sevinç dalgası en çok bizim evde esiyordu. Annem başımıza talih kuşu konmuş gibi bayram yapıyor. Dikiş makinesinin başında sessiz karıncalar gibi titizlenerek çalışan babamı bilgilendiriyordu. Rüyamda görsem inanmazdım Naim. Şimdi biz Süreyya Mercan ve Pervin Gökay ile komşu olacağız. Düşün hele bir. İki hizmetçi, bir bahçıvan ve aşçıları var diyorlar. Bir de kızın dadısı. Anne, o kızın annesi yok mu? Neden hep o dadıyla geziyor? Annem beni duymuyordu bile. Mahallemize yıldızlar yağdı. Keşke rahmetli hanım annem de görseydi bugünleri. Mürşide Hanım bu beton evde yaşayamaz, kahrından ölürdü bre diye homurdanırdı dedem. Susardı babam. Perdelerin arkasına saklanarak Süreyya Mercan ve Pervin Gökay'ın evlerine girerken görebilmeye çalışan annem bunu bir türlü başaramıyor, biraz da düş kırıklığıyla yıldızların yaşantısı çok düzensiz olmalı diye içini çekiyordu. O kızın annesi yok mu anne? O kızın hem annesi hem de babası yıldız oğlum. Demek o yıldızların kızıydı. Bir yıldız kız. Yıldızlar çok meşgul olurlar. Seyahat ederler, film çevirirler. Sonra davetlere falan giderler. Ne bileyim işte, yani bize benzemez, bizim gibi yaşamaz onlar. Vay canına, o hem yıldızların kızıydı hem de bize hiçbir bakımdan benzemiyordu demek. Hani geçen yıl yazlık sinemada oynayan Balıkçı Osman filmi vardı ya, işte Süreyya Mercan oydu. Yani o kızın babası balıkçı mı? Hani yıldızlı anne? Hayır Mavi Tunam, benim saf oğlum. Süreyya Mercan o filmde balıkçı gibi rol yapan o yakışıklı adamdı. Her filmde başka başka biri olur o. Tanrım, ne biçim bir kızdı bu böyle ki bende bilinmezlerle dolu heyecanlı bir sevinç yaratıyordu. Gidip onu yakından görmek, onunla konuşmak için can atıyor ama çekiniyordum. Kardeşi yok mu o kızın anne? Tek çocuk o, Tunacığım. Onlardan söz ederken annemin sesine yayılan hayranlıkla karışık hülyalı ton benim çekingenliğimi iyice arttırıyordu. Abim Aras hep olduğu gibi ölçüp biçmiş, kararını verip konuyu bağlamıştı. Onun kararlarından ötürü pişman olduğunu da hiç görmedim. Akılcı, atik, zeki ve güçlü Aras. O her zaman beğenilen, başarılı ve özgüvenli abim. O kız kendini beğenmişin teki diyerek kesip atmıştı. Aras'ın bu tavrı annemi güldürmüş, birkaç yıl önce yitirdiği babasına çok benzettiği büyük oğlunun kararlılığıyla gururlanmıştı. Yine de yıldızlarına toz kondurmaya kıyamamış, e tabi oğlum dadılarla büyüyen kızlar kibirli olur demişti. Bire neden dersin öyle Zübeyde gelin, Mürşide Atacan şımarık mıydı? De hele bakalım. Hanım annem bir taneydi bey baba, nur içinde yatsın. Umrumda değildi. Ben bu kızı çok merak ediyor, onunla tanışmak için deliriyordum. Halbuki onun benden haberi bile yoktu ve ben ona kendimi göstermek konusunda çekingendim. Yıldızların kızı mahallemize yağdığından beri Aras'a olan hayranlığım ve ilgim azalmış, ağabeyim bunun nedeninin o kız olduğunu bildiği için huzursuzlanmaya başlamıştı. Aklım fikrim köşkteki kıza emanet, uykuda gezer gibi onu sayıklar olmuş, yemekten içmekten kesilmiştim. Aras'ın arkadaş sıkıntısı çektiği görülmüş değildi. Cesurdu Aras, gözü pek ve atak. Adildi, akıllıydı. Tam bir liderdi. Mahallede onunla oynamak, onun tarafından kabul görmek bir onurdu. Bazen onu tahtından indirmek isteyen çocuklar peydahlanır ama bütün oyun ve yarışlarda kimse Aras'ın bileğini bükemezdi. Yetenekliydi Aras. Saatlerce sabırla uğraşarak kartondan oyuncaklar yapardı. Günlerce çalışarak tamamladığı maket uçaklar ve gemileri ince ayrıntılarıyla görenleri hayran bırakırdı. Denizaltı ve gemilere aşırı düşkündü. Çok iyi yüzer, ağaçların en üst dallarına tırmanabilir, kocaman taşları kaldırabilirdi. Beni korur, çaktırmadan gözetir ama kayırmazdı abim. Onunla gurur duyar, ona çok güvenirdim. Bu duygularım hala taptazedir ama ben ona hiç benzemedim. Ben ağaçlara tırmanıp kovboyculuk oynamak yerine hayaller kurup filmler izlemeye, masallar dinlemeye bayılırdım. Oynayan çocuklardan biri olmak yerine onları seyredip haklarında hikayeler uydurmayı severdim. Köşke yeni taşınan yıldızların kızıyla ilgili yüzlerce farklı öykü uydurmuştum bile. O kızı bir gün prenses, öbür gün bir bulut, sonra çiçek, başka bir günde iyilik perisi olarak düşünüyor, hayalimde onunla konuşuyordum. Benim bu melankolik halime Aras bozuluyor, annem kıkır kıkır gülüyor, dedemse bire erken büyür artık kızanlar diye içini çekiyordu. Babam beni sık sık dükkanına götürüp yardım etmemi isteyerek hem dikkatimi dağıtmak hem de ileride işini benim devralmamı hazırlamak istiyordu. Kapısında artık Çağdaş Terzi Naim Atacan yazan terzi dükkanımız, hazır giyim sanayinin büyümeye başlamasıyla eski bereketini yitirmek de mütevazi yaşantımızın ekonomik kaynağı eski gücünü kaybetmekteydi. Yazın ortalarıydı. Bir sabah babamın dükkanından kararlı adımlarla çıktım ve köşke doğru yürüdüm. Çekingenliğimle savaşan, bu işi başaramazsam bittim tutkum beni uyuşturmuştu sanki. Köşkün bahçe kapısı hep olduğu gibi açıktı. Bahçıvan Şakir amca şarkı söyleyerek çalışıyordu. Beni görünce sevindi. Hasır şapkasını çıkartıp selam verdi. İşte ilk misafir sonunda geldi dedi. O sırada evi koruması için orada yaşadığını hala fark etmemiş yavru kangal belirdi bacaklarımın dibinde. Benimle oynamak için hoplayıp zıplıyor, sevinçle kuyruk sallıyordu. Sivri, dur oğlum, rahat bırak misafirimizi, gel küçük küçük, gel Sivri. Korkudan nasıl olup da altıma yapmadım bilmiyorum. Sahte bir ciddiyetle Sivri'nin beni koklamasını beklerken dudaklarımı kemiriyordum. Artık dönüş yoktu. Yıldız kızı bulacaktım. O sırada elinde bir vazoyla bahçeye çıkan bahçıvanın karısı Yaşar Kalfa imdadıma yetişti. Önce şaşırdı, dikkatle beni süzdü, sonra gülümseyerek başımı okşadı. Eliyle arka bahçeyi işaret etti. O gün köşkün bahçesinde rastladığım herkes benim varlığımı onaylamış, sanki beni zaten bekliyor gibi davranarak cesaretlendirmişti. Ve nihayet arka bahçede buldum onu. Hemen birkaç metre ötemde çardağın altında yalnızdı. Onu ilk gördüğümde yaşantımda çok önemli bir yer tutacağını sezmiştim. Bu tıpkı bir filmin daha ilk karesinden bütününü kavramak, sonunu tahmin etmek gibi bir duyguydu. Onu ilk gördüğümde kendi kendine konuşuyordu. Biraz dikkat edince aslında çömeldiği yerde benim göremediğim bir şeyle konuştuğunu anladım. Ona bakmaktan kendimi alamıyor, merak etmeme karşın bir türlü yerdeki şeye gözlerimi çeviremiyordum. Hani anlatmak için sözcüklerin yetersiz kaldığı, mecazla metaforla ifade edilebilecek insanlardan da o. Biraz sonra konuştuğu şeyin aslında beyaz, 7-8 santim çapında daireden bozma, ince, bordo damarlı bir taş olduğunu öğrenmiştim. O ise çoktan bana Mabel adını takmıştı bile. Onu ilk gördüğümde yaşantımda çok önemli bir yer tutacağını ben anlamıştım. Ama henüz o bunu bilmiyordu. Anlamasın diye elindeki taşa sakladım gözlerimi. Bunu hissetmiş olmalı ki o taşı bana armağan etti. Ve aslında gözlerimi bana geri verdi. Adayla tanıştığımda ben 5 yaşındaydım. O benden 2 yaş büyüktü ve çok kumraldı. Ada hep öyle kaldı. Tutkunun rengi kırmızıdır. Zamanın geriye doğru akması huzursuzluğa neden olur. Friedrich Nietzsche. Eline bulaşan kanın parlaklığı gözlerini kamaştırdı Tuna'nın. Kırmızının böyle güzel ışıltılarla insan bedeni içinde dolaşması düşüncesine hoştu. Belki de insanoğlu ve insan kızının kırmızı rengi olan tutkusu ölüme kafa tutuşun bir simgesi olarak ortaya çıkmıştı. Kanın rengi sarı ya da yeşil olsaydı tutkunun rengi de kırmızı olmayacaktı belki. Tutkunun rengi kırmızıdır diye fısıldadı. Hareket halindeki askeri araçtan atlayıp feci halde sürüklendiğini ancak hayal meyal hatırlasa da eline bulaşan parlak kırmızı kanın rengine duyduğu hayranlığı çok net anımsıyordu. Oysa onu kan tutardı. Tuna'yı kan tutardı ve eline bulaşan parlak kırmızı sıvının kan, kendi kanı olduğunu farkına vardığı ilk anda pat diye bayıldı. Gözlerini açtığında beyaz duvarlı, çıplak bir odada yatıyordu. Başı korkunç bir ağrı çemberiyle sıkılıyor, sol kolu ve sağ bacağı beyaz sargılar içinde kımıldamaya cesaret edemeden upuzun yatıyordu. Her şey beyaz, bembeyaz ve bulutluydu. Gözleri ne denli uğraşsa da başka hiçbir renk göremiyordu. Sonsuzluğun rengi de beyaz olmalı diye mırıldandı. Fazla sürmez dedi donuk bir ses. O zaman üzerine eğilerek bir eliyle göz kapağını kaldırmış içine bakan bembeyaz bir yüzü balık gözü kameradan izler gibi seçti Tuna. Adamın beyaz gömleği görüş açısını beyaza boyayarak kapatıyordu. Biraz canınız yanacak ama. Aynı anda canı yanan Tuna dişlerini sıkıp yüzünü buruşturdu. Acının dinmesini bekledi. Alnının sağ tarafına yüzlerce iğne batmış gibi felaket bir acıydı bu. Çok canı yandı. Canı çok yandı. Tamam, bugünlük de bu kadar hocam, dedi beyaz gömlekli adam. kaç gündür buradaydı da bugünlük de bu kadar oluyordu acaba? Şimdi çok daha iyisiniz hocam. Ucuz kurtulmuşsunuz, inanın. Hayatta kalmanız tam bir mucize. Eğer şoför son anda frene basmasa ve yanınızdaki arkadaşınızla üst teğmenim sizi tutmasaymış, parçanız kalmazdı dikmek için. Kediler, diye düşündü Tuna. İyilik yapıp beslediğin her kedi seni mutlaka bir gün bir kazadan, bir beladan korur, derdi annesi. Kediler korudu beni, diye fısıldadı gülümsemeye çalışarak. Ama ağzının kenarındaki kaslar ona güçlük çıkarttı, canını yaktılar. Efendim, diye şaşırdı beyaz gömlekli adam. Yüzü net değildi. Size ağrı kesici verdim. Artık kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, dedi hemen toparlanarak. Bugün artık çorba ve jöle yemeye başlayacaksınız. Kaç gün oldu ben buraya geleli, diye sordu Tuna kımıldamaya cesaret ederek. Aman hocam, acele etmeyin, biraz daha sabırlı olun, diyerek yanına koştu doktor. Daha 3 gün oldu siz revire geleli. Yarın kaşınızdaki dikişler alınacak. Daha sonra yavaş yavaş kolunuz ve bacağınız da iyileşecek. 3 gün ha, diye bağırdı Tuna. Sesi uzun süre hapsedilmiş ışığın aniden özgür kalmasıyla fışkırışı gibi kontrolsüz, atak ve sert dökülmüştü dudaklarından. Doktor telaşla onu yatıştırmaya çabaladı. Hiç merak etmeyin hocam, hızla iyileşiyorsunuz. Yakında taburcu olursunuz. Yüzünü acıyla buruşturarak doktora baktı Tuna. Ama yine net değildi yüzü. Burası da askeri bir hastane mi? Evet hocam, dedi doktor biraz rahatlamış olarak. Ben doktor Binbaşı Kutlu Çeçen. Burası da Tugay Reviri. Böyle söyleyeceğinizi biliyordum, diye fısıldadı Tuna. Elindeki deftere bir şeyler yazarken konuştu doktor Kutlu. Eşiniz de doktormuş diye duydum hocam. Evet, dedi Tuna, neresinin ağrıdığını tam çıkartamadan acıyla yüzünü buruşturarak. Ağrılar zamanla tamamen geçecek. Branşı nedir? Kimin branşı? Eşinizin tabii. Branşı neydi eşinin? Meriç hangi konuda uzmanlaşmak istemiş de sonra hiç ilgisiz bir dalda ihtisas yapmıştı? Patoloji, derken duydu kendi sesini Tuna. Oo, Allah kolaylık versin, kadınlar için zordur. İşte o zaman artık doktor Kutlu'nun yüzünü iyice görmek ve tanımak istedi Tuna. Kadınlar ve erkekler üzerine genel fikir ve kesin yargıya sahip insanların yüzleri, özellikle gözlerine dikkatle bakıp nerede incinip nasıl bu hale geldiklerini görmeye çalışırdı Tuna. Gördüğü gençten ince, orta boylu bir adamdı ama hala net değildi. Netlemek için gözlerini kısınca canı yandı. Gözlüğüm yok benim, nerede gözlüğüm, diye panik içinde sordu. Ah, dedi doktor Kutlu hatırlayarak, gözlüğünüzün camları kırılmış, ona birkaç gün içinde bir çerçeve bulacağız. Doktor, diye fısıldadı Tuna, İç savaş çıktığı doğru mu, gerçekten seferberlik ilan edildi mi? Yüzünü net göremediği için ifadesini bir türlü kestiremediği doktorun donuk sesinden de ipuçları yakalamakta zorlanıyordu. Evet, dedi doktor Kutlu. Bekledi Tuna. Bir şeyler duyabilmek için bekledi. Fakat çıt yoktu. Evet ha, hepsi bu mu? Sorulan soruya net ve kesin bir yanıt. Evet. Daha ne desindi ki? Evet'in içinde ne ararsan vardır ama evet'in içinde en çok netlik bulunur. O sırada elindeki tepsiyle bir hasta bakıcı girdi odaya. Tepsiyi yatağın kenarında duran portatif masaya bıraktı. Tuna'nın yatağının baş kısmına bir mekanizma ile yükseltti, portatif masayı da önüne çevirdi. Afiyet olsun hocam, dedi sırıtarak. Nefesi sarımsak kokuyordu. Tepsideki yemeklere baktı Tuna. Beyaz bir çorba ve pembe bir jöle gördü. Aç değilim, diyerek gözlerini tepsiden kaçırdı. Yemeniz şart, dedi doktor Kutlu odadan çıkarken. Yemeklerimiz lezzetlidir. Doktor çıkar çıkmaz Tuna'nın yanına yaklaşan hasta bakıcı, doğru diyor doktor bey, yemezsen iyileşemezsin. Bak saati kaşık kadar kalmış yüzün hocam, üflesem uçacağım vallahi, yi hadi, dedi. Savaş çıktığı doğru mu, iç savaş yani, diye sordu Tuna yemekle hiç ilgilenmeden. Yuvarlak yüzlü, esmer ve tombulcu olduğu dışında başka özelliklerini seçemediği hasta bakıcı kısa bir süre baka kaldı, sonra yaklaştı. Sen hala şaka neyim sanıyorsun galiba. Hakikat iyisin be hocam. Zaten senin için bir şey dedilerdi ya, neyse. Ne dediler benim için, diye sinirlenerek yerinden fırlamaya kalktı Tuna. Ama bu ani hareket bedenini ve yüzünü müthiş bir acıyla cezalandırdı. Portatif masaya çarptığı dirsek kemiği, insanın içine işleyen, o hiç başka kemiğinkine benzemeyen, özgün, iç bayıcı acısıyla soluğunu kesti. Bırak derlenmeyi, ağzını yediğimin hocam. Ağlını başına al, yediğini, yemeğini, hadi. Acısıyla birlikte öfkesinin de terk etmesi için bekleyen Tuna, isteksizce sordu. Ne çorbası bu? Yayla çorbasıyla çilekli döle verdiler. Bağırsaklarına iyi gelecek bak bununla. Ne öğreceksin hocam, birkaç gün buralarda idare edeceksin. Sonra ağzına layık yemek buluruz sana. İsteksizce başladığı çorbayı acıktığını hatırlayan midesi sevinçle kabul edince sonuna kadar içmeyi başardı. Jülen'in hafif ve yumuşak tadı hoşuna bile gitmişti. Ha şöyle, affeye sağ hocam, can boğazdan geli, boğazdan gider maazallah, yiyeceksin ki iyileşeceksin, dedi hasta bakıcı sırıtarak yemek tepsisini alırken. Sorması ayıp olmazsa sen niye öğretmeni oluyorsun hocam, fen, matematik neyin falan mı? Ben edebiyat öğretmeniyim, dedi Tuna gizli bir gururla. Ya diye düş kırıklığı dolu bir ses çıktı hasta bakıcıdan. Onu duymazdan geldi Tuna. Edebiyat ve sanatın giderek kültürsüzleştirilen, tüketim merkezli bir toplumda önemsiz bulunmasına bir türlü alışamasa da bunun kendini yaralamasına engel olmaya çalışıyordu. Tabii olmuyordu. Bah, benim adım hasta bakıcı Hasan, çavuş Hasan. Bir ihtiyacın neyim olursa şözele bas, hemen gelirim hocam. Hasan, dedi Tuna kendini biraz iyi hissederek. Hasan, sence neredeyiz biz? Amanin, bilmiyor mu hocam? Askeri hastanedeyiz ya. Canım, onu anladık. Sen asıl nerede olduğumuzu farkında mısın diye merak ediyorum ben, diye öfkelendi Tuna. Vay başıma gelenler ki vay vay. Senin gözünün önü dönmüş hoca efendi. Ne öleceğiz şimdi? Dur şu doktorun verdiği yatıştırıcı ilacını iç de biraz sakinleş bari. Uyumak istemiyorum diye bağırmak istedi Tuna ama sesi inlemeye dönüşerek çıktı ağzından. Aksine uyanmak istiyorum Hasan. Ülkede iç savaş var, seferberlik halindeyiz diyor ve beni uyutuyor, net görüşümü önlemek için gözlüğümü alıyorsunuz. Hayır, ben aksine uyanmak, bu kabustan ve buradan kurtulmak istiyorum. Bağırdıkça sesi açılıyor, ağrıları çoğalıyor, canı daha çok sıkılıyor, öfkesi artıyordu. Zaten iddia edilenin aksine Tuna için bağırmak rahatlatıcı olmamıştı hiçbir zaman. Sesini duyarak odasına koşan binbaşı doktor Kutlu Çeçen ve bir başka doktor telaşla hasta bakıcı Hasan'a sorular sorup onu çıkıştılar. Doktor Kutlu acele bir yatıştırıcı iğne yaptı Tuna'ya.